Ayrım 34, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 451. 19. Bölüm, Basına Seçim Öncesi Darbesi. 2 Mayıs 1954 seçiminden 2 ay önce 6334 sayılı ünlü kanun çıkarıldı. Adı şöyleydi, neşir yoluyla veya gazete yoluyla işlenecek bazı cürümler hakkındaki kanun. 80 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın dahil birçok gazeteci bu kanuna göre yargılanacak ve hapse girecekti. Kanun gazete sahiplerine de büyük mali cezalar getiriyordu. 1954 yılı genel seçim yılıydı. Bu bir erken seçim değildi. Zamanında yapılacak bir seçimdi. Demokrat Parti'yi iktidara getiren genel seçim 14 Mayıs 1950 günü yapılmıştı. Yeni genel seçim de 4 yıl sonraki Mayıs ayında yapılacaktı. Gün olarak 2 Mayıs belirlenmişti. Bu seçime siyasi partilerin eşit koşullar altında gireceğini öne sürmek güçtü. Geçen bölümlerde belirttik, ana muhalefet partisi CHP artık hiçbir malı, binası, odası olmayan, oturacak sandalye, çalışacak masa bulmak için bile yandaşlarının yardımına muhtaç kalan bir parti haline gelmişti. Mecliste Osman Bölükbaşı ile temsil edilen Millet Partisi 1953 Temmuz'unda fiilen 1954 başında da resmen kapatılmıştı. Partinin eski yöneticileri Cumhuriyetçi Millet Partisi adıyla yeni bir parti kuruyorlardı ama o da faaliyetine sıfırdan başlayacaktı. 1952 yılında DP'den ayrılan Profesör Remzi Oğuz Arık ile Doktor Cezmi Türk ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Köylü Partisi yurt ölçüsünde örgütlenecek bir duruma gelememişti. Parti ayrıca seçim öncesinde de bir talihsizliğe uğrayacak, Genel Başkanı Profesör Arık'ı bir uçak kazasında kaybedecekti. Uçak Devlet Hava Yolları'nın Adana'ya giden yolcu uçağıydı. Kazada Arık'la birlikte 20 yolcusu ile 5 mürettebatının tümü ölmüştü. İktidardaki Demokrat Parti dışındaki partilerin durumu buydu. CHP ve CMP sözcüleri seçim öncesi konuşmalarında iktidarı kendi partilerine baskıcı metotlar uygulamakla suçluyorlardı. Onlara göre bu gidiş muhalefete tahammül edememenin sonucuydu. İktidarın hedefi demokrasinin gereklerini aşama aşama ortadan kaldırmaktı. Basın üzerinde zaten var olan baskıyı da arttırarak eleştirilmesi ve denetlenmesi mümkün olmayan bir yönetim modeli oluşturmaktı. Demokrat Parti sözcüleri bu iddialara karşı siyasi partilerin maddi imkanlarının değil, yaptıklarının ve yapacaklarının önemli olduğunu, muhalefet partilerinin seçmen karşısında mazlum rolü oynamaya çalışarak oy almak istediğini ama seçmenin bu oyuna kanmayacağını öne sürüyorlardı. İktidarın baskı yaptığı iddiaları içinde kimseye baskının söz konusu olmadığını ama muhalefetin ve basının bozgunculuk yaptığını, buna müsaade edilmeyeceğini söylüyorlardı. Ve tüm muhalefete Başbakan Menderes'in de sık sık kullandığı meydan okuma formülünü tekrarlıyorlardı. Buyurun işte, seçime gidiyoruz. Seçmen ne derse olur. Biz hata yaptıysak bize oy vermez, size oy verir. Ama bize oy verirse o zaman bizim hata yapmadığımız, doğru şeyler yaptığımız ortaya çıkar. Seçmenin icraatımızı tasvip ettiği, o yolda devam etmemizi istediği ortaya çıkar. Demokrat Parti iktidarı 1954'ün Mart ayında, yani seçime 2 ay kala, aynı meydan okuma taktiğiyle bir şey daha yaptı. Basın özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlayan ve demokratik bir ülkede benzeri görülmemiş olan yeni bir kanun tasarısını süratle hazırladı ve meclisten geçirip yasalaştırdı. Tasarının adı neşir yoluyla veya radyo ile işlenecek bazı cürümler hakkında kanun layihasıydı. Malum anayasanın dilinin değiştirilmesinden sonra anayasanın resmi adının Teşkilat-ı Esasiye Kanunu olması gibi tasarının resmi adı da layiha olmuştu. Bu tasarıdaki ifadelerin demokratik bir ülkede benzerinin görülmemiş olduğu tasarıyı meclise sunan Adalet Bakanı'nın sözlerinden de anlaşılıyordu. Biz daha olgunlaşmadık. O sıradaki Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçek'le adı, Kırşehirliydi, 65 yaşındaydı. Önce Harp Okulu'nda okumuş, sonradan Ankara Hukuk Fakültesini bitirmişti. Mesleği avukatlıktı. Konuşmasının başında basın özgürlüğünün çok önemli olduğunu uzun uzun belirttikten sonra sözlerine bir fakatla devam etti. Basın özgürlüğünü kısmanın her zamanki klasik gerekçesini ifade eden uzun bir cümle kurdu. Şöyle: Fakat hürriyetler kullanılırken kanun vazılarının yani kanun koyucuların tespit ettikleri maksat dışına çıkılarak muhtelif şekil ve tarzlarda şeref ve haysiyetlere tecavüz edilmemesi, yalan haber ve havadis neşri suretiyle yalnız ammenin yani kamunun huzur ve sükununun bozulması değil, devletin âli yani yüksek menfaatlerinin haleldar edilmesi ve hatta emniyet ve bekasının kalıcılığının daha iyi tehlikelere maruz bırakılması gibi asla tervicine yani kabul edilmesine imkan olmayan hallerde cemiyetin huzur ve sükunu ve müstakar yani istikrarlı nizamı bozulmuş, dolayısıyla topluluk ıstıraba sevk edilmiş olur. Çiçekdağ tasarının işte bu nedenle toplumun ıstıraba sevk edilmesini önlemek için hazırlandığını bildiriyordu. Bunu sağlamak için İngiltere gibi Fransa gibi ülkelerde de yasal önlemlerin alınmış olduğunu söylüyor, ancak bizde o tedbirlerin daha geniş olması gerektiğini ifade ederek şöyle diyordu. Hürriyet esasına dayanan idare tarzını henüz tatbike başlayan memleketimizde ise bu mevzuda daha dikkatli ve basiretli hareket olunmasının bir içtimai zaruret yani sosyal zorunluluk teşkil ettiğine inanmış bulunmaktayız. Ayrıca realiteler de inancımızı teyit etmektedir. Genç demokrasimizin halen ve atiyen yani gelecekte her türlü tehlikeden masum bulundurulmasının arz ettiği ehemmiyet de izahtan varestedir. Yani basın özgürlüğü kötüye kullanılıyor, devlete millete zarar veriyor. Başka ülkelerin basını daha özgür de olsa biz demokrasiye yeni geçtik, daha olgunlaşmadık. Bize o kadar özgürlük yaramaz. Tasarının mantığı böyleydi. Aynı mantık hükümet gerekçesinde de yer almış, tasarının sevk edildiği Adalet Komisyonu'nun raporunda benimsenmişti. Komisyon raporunda da aşağı yukarı aynı ifadeler kullanılarak ülkemizde hürriyet esasına dayanan idare tarzının henüz tatbike başlandığı vurgulanmıştı. Şimdi burada meclise getirilen kanun tasarısının içeriğine ve görüşülmesine geçmeden önce bu noktaya nasıl gelindiğini hatırlayalım. 4 yıl önce, 4 yıl sonra. Bu mantık Demokrat Parti'nin muhalefetteyken söyledikleriyle bağdaşmıyordu. DP sözcüleri o zaman basın özgürlüğünün hiçbir bahaneyle daraltılmaması gerektiğini söylüyorlardı. Basının devlet adamlarının özel hayatları da dahil her alandaki her faaliyetini haberleştirebilmesini, her olayı özgürce yorumlayabilmesini istiyorlardı. DP yöneticileri bu anlayışlarını iktidara geldikten sonra da hemen unutmamışlardı. Meclisten Arapça ezandan hemen sonraki yasalardan biri olarak 1931 tarihli basın kanununu değiştiren kanunu çıkarmışlardı. Vaatlerinin tamamına uyacak kadar olmasa da basın özgürlüğü açısından önemli iyileştirmeler getirmişlerdi. Ama işte aradan geçen 4 yıl içinde Demokrat Parti yönetiminin vardığı nokta buydu. Muhalefetteyken söylediklerinin ve iktidara geçer geçmez yaptıklarının tam tersini yapmayı gerekli görüyorlardı. Aslında o noktaya gelmekte oldukları bir süredir belliydi. Basın üzerindeki baskı metotları çeşitli şekillerde uygulanmaktaydı. Bunun için devletin mali alandaki imkanları da kullanılıyordu, ceza uygulamaları da. İktidarı öven gazetelere resmi ilan desteği, kredi kolaylıkları, kağıt tahsisi gibi ayrıcalıklar sağlanırken iktidarı eleştiren gazetelerin imkanları çeşitli şekillerde daraltılıyordu. Ceza uygulaması açısından da Türk Ceza Kanunu'nda eskiden var olan ve değiştirilmesi düşünülmeyen 159. madde gibi maddeler harekete geçiriliyordu. 159. madde bugünkü ünlü 301. maddenin o zamanki şekliydi. Savcılar o maddeye dayanarak Fatih Rıfkı Atay gibi, Hüseyin Cahit Yalçın gibi CHP'li yazarlar dahil hükümeti eleştiren birçok yazar ve gazete sorumlusuna karşı davalar açıyordu. Bir de 161. madde vardı. O da halkta telaş ve heyecan uyanmasına yol açacak haber ve yazılara karşı cezalar öngörüyordu. Bazen o da kullanılabiliyordu. Başlangıçta o davaların bir kısmı ağır ceza mahkemelerinde beraatle sonuçlanıyordu. Daha sonraları hükümetin yargıya karşı açmaya başladığı kampanyaların etkisiyle o durum da değişmeye başlamıştı. Muhalefete göre basının durumu. Buna paralel olarak basındaki durum da genel olarak değişmeye başlamıştı. Basında iktidarı destekleyen veya evvelce iktidarı eleştirirken o eleştirilerin dozunu giderek azaltan gazetelerin sayısı artmıştı. Muhalefeti destekleyenler azalmıştı. Tarafsız olma iddiasındaki gazetelerde de iktidarın gidişini destekleyen yazılar çoğalmıştı. Devletin radyosu zaten sadece hükümetin demeçlerini haber veriyor, muhalefetin sözünü bile etmiyordu. Bu durumda iktidarın basından şikayetçi olmak için inandırıcı bir gerekçesi yoktu. Basından asıl şikayetçi olan taraf muhalefet tarafıydı. Yeni Ulus'un sahibi ve birinci sayfa yazarı Profesör Nihat Erem o konudaki görüşlerini ölümünden sonra yayımlanan günlüklerine geçirmişti. Şöyle diyordu: Menderes'in demokrasiye ve siyasi ahlaka en feci suikasti gazetelere ettiği muameledir. Resmi ilanlar kredi döviz kolaylığı yolundan gazeteleri satın aldı. Piyasaya bir sürü satışsız gazete çıktı. Bunlar ayda 10 bin 20 bin liralık resmi ilan aldılar, hala alıyorlar. Resmi ilana muhtaç olmayan zengin nispeten satışlı gazeteleri ise değişik usullerle boyundurağa aldı. Havuç ve sopa politikası. Burada Erim'in sözüne ettiği durumu biraz açalım. İktidarın kurduğu sistemin ortaya çıkardığı yeni gazeteler üzerinde duralım. Bunlar gazeteciler çevrelerinde resmi ilan gazeteleri, satışsız gazeteler, besleme gazeteler gibi isimlerle de anılırdı. Fakat hangisiyle anılırlarsa anılsınlar, özellikle bazılarının yayın hayatına atılışlarında dönemin iktidarının basını yönlendirme usullerini gösteren ilginç örnekler vardı. Bu klasik ifadesiyle bir havuç ve sopa politikasıydı. Benim istediğimi yapanı desteklerim, yapmayanı kösteklerim politikasıydı. Tabii destekleme de köstekleme de devletin olanakları kullanılarak yapılıyordu. Erim'in değindiği resmi ilanlar kağıt tahsisleri, kamu bankaları kredileri, döviz tahsisleri. Bunların muslukları iktidarın istediğini yapanlar için cömertçe açılıyordu. Yapmayanlar için kısıldıkça kısılıyordu. Bu uygulamalar doğal olarak yeni gazete çıkarma girişimlerini teşvik etmişti. Başta büyük şehirler olmak üzere bazı yerlerde gazete çıkarmak isteyen müteşebbisler harekete geçmişti. Sayıları çoktu, hepsinden söz edebilmek için ayrı bir kitap çalışması yapmak gerekir. Biz burada onlardan ikisinin sahiplerinin kendi anılarından örnekler verelim. Nasıl gelişmiş o teşebbüsler görelim. Yeni gazeteler nasıl çıktı? Biri tanınmış gazeteci ve tiyatro yazarı Recep Bilginer'di. Adı bu kitabın daha önceki sayfalarında geçmişti. İrtica konusunda gelgit başlıklı 8. bölümde. Bilginer 1951 yılında Ahmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi'nin kadrosundaydı. Yalman o sırada Konya'daki DP kongrelerinde laiklik karşıtı talepler üzerinde bir baş makale yayımlamıştı. Bu baş makalenin neden olduğu tartışmalar üzerine Bilginer Konya'yı araştırmaya gönderilmiş ve Yalman'ı doğrulayan haberler ve yorumlar yazmıştı. Bilginer aslında Demokrat Parti'ye yakın sayılan bir gazeteciydi. Demokrat Parti tarafından İstanbul Belediye Meclisi üyeliğine aday gösterilmiş ve kazanmıştı. Konya'daki DP kongreleriyle ilgili tartışmalardan bir süre sonra Ahmet Emin Yalman'ın Başbakan Menderes'le arasının açılmış olduğu bir sırada Yalman ile Bilginer arasında bir tartışma çıkmıştı. Bilginer gazeteden ayrılmıştı. Üç İktidar, Üç Hayal Kırıklığı adlı anı kitabında o tartışmayı da anlatıyor, daha sonrasını da. Daha sonrasının özeti şudur: Bilginer bir vesileyle Başbakan Adnan Menderes'e rastlar. Menderes onu Ankara'ya başbakanlığa davet eder. İkili sohbette Menderes basından şikayet eder. Sadece muhalefet basınından değil, Bilginer'in eski patronu Ahmet Emin Yalman'dan da. Yalman malum Menderes'in muhalefetteyken en kararlı destekçisiydi. Bu tutumunu başbakan olmasından sonra da sürdürmüştü. Ama artık onu zaman zaman eleştirmeye de başlamıştı. Menderes bundan rahatsızdı. Bilginer'e der ki, Demokrat Parti'yi demokrasiyi gerçekleştirmek için kurduk. Fakat senin eski patronun ve benzerleri bırakmıyorlar ki yolumuzda rahatça yürüyelim. Durmadan ayağımıza çelme takıyorlar. Bilginer başbakana eleştiriler karşısında zaaf göstermemesini ama bunlara bizzat cevap vermemesini, bunu parti sözcülerine bırakmasını söyler. Başbakan o arada şöyle der, bazı milletvekili arkadaşlar gazete çıkarmak istiyor muhaliflere cevap vermek için. Bilginer milletvekillerinin gazete çıkarmasının tek parti döneminin usulü olduğunu, mecliste zaten o gelenekten kalan gazete sahiplerinin bulunduğunu söyler. Ayrıca gazete çıkaran milletvekillerinin partide bir güç odağı olmak isteyebileceklerini hatırlatır. Çare Demokrat Parti'yi destekleyecek gazeteyi milletvekili olmayanların çıkarmasıdır. Sohbet bir süre böyle devam eder. Bilginer başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Ankara'ya beraber geldiği gazeteci Tekin Erer'le buluşur. Menderes'le görüşmesini ona anlatır. Avundukla görüşürüz, kredi alırız. Devamını Bilginer'in yazdıklarından izleyelim. Tekin, şimdi fırsat yeni gazete çıkarmaktır. Hazır sen de Vatan Gazetesi'nden ayrılmışken gel bir gazete çıkaralım deyince ağzımdan iyi olur sözü çıktı. Ama Tekin, nasıl gazete çıkarırız? Para diye ekledim. Tekin, kredi alırız. Nasıl? Mesela İş Bankası'ndan. Üzeyir Avunduk bankanın murahhas azasıdır. Genel müdür yetkisini de taşıyor. Gider onunla konuşuruz. Başbakan NASA da mıdır? Ankara'dan ayrılmadan önce İş Bankası'na gittik. Üzeyir Avunduk'la konuştuk. İş Bankası sermayesinde o sırada hükümet hisseleri ağırlıklıdır. Yönetimde de gerçekten hükümetin has adamları vardır. Kredi işi Tekin Erer'in bir iş yerinin teminat gösterilmesiyle hallolur. Banka onlara 25 bin lira kredi verir, onlar da bir başka gazeteciyi Cavit Yamaç'ı alarak üçlü bir kolektif şirket kurarlar. Tekin Erer, Recep Bilginer ve Cavit Yamaç kolektif şirketini. Çıkaracakları gazetenin adını Akın koyarlar, bunu Menderes'e haber verirler. Menderes, biz elimizden gelen desteği veririz der. Bu destek en fazla resmi ilanlardan beklenmektedir. Üç ortak hükümetin desteği yanında bir de şuna güvenmektedir. O zamanki resmi ilanlar şirketi genel müdürü Vehbi Bey diye bir zattır. Bilginer'in yazdığına göre onu Tekin Erer çok iyi tanıyordu. Hükümetin desteğiyle birlikte onun katkısı bir araya gelince ortaya hayli olumlu bir tablo çıkıyordu. Üç genç gazeteci o tablodaki imkanları kullandılar, Akın'ı çıkardılar. Uzunca bir süre yayımladılar. Bu örneği benzeri girişimlerle benzer gazeteleri çıkaranlar izledi. Türkiye'deki gazete sayısı kısa zamanda büyük artış gösterdi. Besleme sözü nereden çıktı? Tabii yeni gazete çıkarmak, çıkaranların arkasındaki hükümet desteği ne kadar güçlü olursa olsun kolay bir şey değil. Hele çıkardığınız gazetenin sadece resmi ilanla, kamu ilanıyla geçinmekle kalmamasını, gazeteye benzemesini isterseniz, okuyanı, satın alanı çok olsun diye uğraş vermeye kalkarsanız, bundan karlı çıkmanız daha da zor. Nitekim Akın dahil bu şekildeki yeni gazeteleri çıkaranlardan bazısı sonradan bu işten pişman olmuştur. Ama bazısı gazeteleri gazeteye benzemese de o sayede önemli bir sermaye birikimi oluşturmayı başarmıştır. Satışları çok az, hatta bazısınınki hiçe yakın da olsa iktidarı göklere çıkaran bu gazeteler için muhalefetin kullandığı bir ad vardı: besleme. İktidarca besleniyorlar, o yüzden de besleme sadakati gösteriyorlar anlamına. Ama bu adın kaynağının hangi çevre olduğu tartışmalıdır. Muhalefet çevresi mi, yoksa İstanbul'un büyük gazete sahiplerinin çevresi mi? Çünkü o yeni gazetelere sadece muhalefet sözcüleri değil, İstanbul'un büyük gazeteleri de karşıydı. Nedeni de belliydi. Yenilerin tirajlarının düşük olmasına rağmen kullandıkları kağıt tahsisi, resmi ilan kontenjanı ve kredi imkanları, büyük gazetelerin o imkanları kullanma imkanlarını daraltıyordu. Büyük gazetelerin tamamen iktidar yanlısı olanları da dahil, hiçbiri o yeni gazetelerden hoşlanmıyordu. Akın gibi DP iktidarının ilk yıllarında çıkan yeni gazetelerden bir kısmı da Ankara'daydı. Hakimiyet, Medeniyet, Ankara Telgraf, İstiklal onlardandı. Aralarında iyi gazete olmaya çalışanlar da vardı ama yayın politikaları açısından iktidar çizgisinin dışına çıkmazlardı. CHP'nin eski Tarım Bakanı, Genel Yönetim Kurulu üyesi ve ara seçim adayı Cavit Oral'ın çıkarmaya başladığı Hür Ses gazetesi ise, daha önce belirttik, başlangıçta sahibinin çizgisindeyken bir süre sonra sahibinin çizgisi değişecekti. Oral CHP'den ayrılıp DP'ye geçecekti. Gazetenin çizgisi de tabii sahibinin çizgisini izlemeye devam edecekti. Necip Fazıl da devrede. Necip Fazıl kısa kürekte o yeni gazetelerden birini çıkaranlardan. 1950'lerin başlarında haftalık Büyük Doğu dergisini geliştirip günlük gazete haline getirmek istiyordu. Bunun için gene 1951 yılında hükümet katında yaptığı temasları anılarında anlatır. Ondan da bir özet yapalım. Kısa küreğin Büyük Doğu'su daha önce anlattım. Bugünkü deyimiyle İslamcı bir dergiydi. İslamcı bir partinin kurulmasından yana görünüyordu. O zamanlar var olan üç parti için üçünün de birbirinden farkı yoktur derdi. Fakat Menderes'i kişi olarak ayrı bir yere koyardı. Onu özel olarak desteklerdi. Zaman zaman hakkında övgüler yayımlardı. Dergisini büyütüp gazete yapmak isteyen Necip Fazıl Kısakürek, anılarında ayrıntılarıyla anlattığı gibi o sırada DP'li Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ile temas halindedir. Tevfik İleri Büyük Doğu dergisinde Menderes gibi, hatta ondan daha fazla övgüyle anılan bir politikacıdır. Kısakürek onunla görüşür, başbakandan randevu alır, Ankara'ya gider. Menderes onu makamında kabul eder, iltifat eder ve der ki, "Sizi çok merak ediyordum, görüştüğümüze memnun oldum." Ve Menderes'in merak ettiği Kısakürek başlar anlatmaya. O günkü siyasi durumu uzun uzun tahlil eder. Menderes'in ihlas ve dava sahibi bir gazetenin çıkarılmasına katkı yapması gerektiğini söyler. İhlas ve dava sahibi gazete sözü, Allah'ın birliği inancını bildirme görevini üstlenmiş ve onu dava edilmiş bir gazete diye çevrilebilir. O gazete içinde bu büyük doğudan başkası olamazlar. Menderes konuğunun uzun konuşmasını kısa küreğin anlatımıyla şu şekilde dinler. Menderes yüzündeki çok şekerli ifadeyi zaman zaman ballandırarak beni en aşağı 1,5 saat dinledi. Sözlerimin bazı yerlerinde fikirlerimi gayet derin bir anlayışla takip ettiğini gösteren çehre hatları. Sonuçta Menderes'in kısa küreğin Büyük Doğu'suyla ilgili cevabı şudur. Büyük Doğu günlük gazete olacaktır. Tevfik ileriyle temasınızı lütfen devam ettiriniz. Görüşme bittikten sonra kısa kürek doğru Tevfik ilerinin makamına gider. Gerisini kitabında şöyle anlatır. 5.000 lira sizin rahatınız için. Başvekaletten çıkınca doğru Tevfik ileriye koştum ve başvekille bütün konuşmalarımızı tek tek anlattım ve müjdeyi verdim. Evet dedi, arkanızdan telefon etti ve o da kısaca anlattı. Beni görmeden gitmeyeceğinizi bildiğim için de siz gelir gelmez kendisini telefonla aramamı istedi. Yeni bir hayret mevzu. Tevfik ileri onu arayıp da ne olacak? Telefon aizesi Tevfik ilerinin kulağında. Her şeyi anladım. Kendisini anlatır ve onun adına teşekkür ederim. Tevfik ileri aizeyi yerine bıraktı ve mesut gözlerle bana baktı. Size söyleyemediği bir sözü bana söyletiyor. Öğleden sonra baş vekalete gidecek ve müsteşar Salih Korur'u göreceksiniz. Size beyefendinin emriyle 5.000 lira takdim edecek. Bu gazete kuruluncaya kadar hususi masraflarınız ve rahatınız içindir. Gazete en kısa zamanda kurulacak. Gereken kararları vermek ve işi tertiplemek üzere benimle Samet'i tayin ediyor. Yakında İstanbul'a geleceğiz. Samet siz ve ben münasip bir yerde buluşur ve her şeyi tesviye ederiz. Başvekil odasının sağ yanında hücremsi küçük odada, sonradan odaların en haşmetlisi onun olacaktır, çalışan müsteşar Ahmet Salih Korur'u gördüm. Çürümesin diye buzdolabında dondurulmuş, asık, bezgin ve adeta muhatabına sövüp sayan bir yüz. Bu zatın Adnan Bey'deki adam seçememe ve vücudunun kenelerle dolmasına katlanma karakterlerini ifşada en büyük rol oynadığını ileride Büyük Doğu zaviyesinden de göreceksiniz. Ankara masonlarının üstadı olan Mumaileh bizden ziyade efendisine beslediği gizli nefret hissiyle paraları her sayışta yüzümüze bir tokat atarcasına elindeki destenen 5.000 lira ayırdı ve önümüze doğru itti. Al! Onca kasadarlığı bana sen diye hitap etmesi için yetiyordu. 30.000 lira da gazete için. Necip Fazıl Kısakürek, arası mason olması dolayısıyla hiç iyi olmayan, başbakanlık müsteşarından gazete çıkıncaya kadarki masrafları ve rahatı için verilen o parayı aldıktan sonra, gazeteyi çıkarmak için istediği asıl parayla ilgili görüşmeleri yapmak üzere, Samet Ağaoğlu'nun İstanbul'da Top Ağacı'ndaki evine gider. Randevu saatinde Tevfik ileri de oraya gelir, üçü birlikte konuşurlar. Gerisini yine Kısakürek'in kitabından izleyelim. Adnan Bey'in bize elini uzatışından sonra gayet hamarat bir hamir rolüne geçmiş olan Samet lafı açtı. Büyük Doğu'nun ilk çıkış fonu olarak ne kadar paraya ihtiyaç vardır? Tesis sahibi olmayacağımıza ve ücretle dizdirip bastıracağımıza göre 1,5 nihayet 2 aylık masrafımıza malik bulunmamız yeter. Günlük masrafınız ne kadar olabilir? Dizgi, baskı, kağıt, klişe ve personel ücreti olarak günde 1700 lira. Bu hesap o zamana göredir ve bugün bu rakamı 5 misline yükseltmek lazımdır. Ayrıca küçük tesis ve reklam masrafları olarak 10-15 bin lira. Samet Ağaoğlu kafasından bir takım hesaplar yapıp, biz size de başlangıç olarak 30 bin lira temin ederiz. Bunun 5-10 bin lirası ile küçük tesislerinizi ve reklamınızı sağlarız. Geriye kalan 20-25 bin lira da 10-15 gün intişarınızı karşılar. Bir kere çıktıktan sonra gerisi kolay. Tereddüdümü gören Samet Ağaoğlu hemen yetiştirdi. Dediğim gibi bu para gazetenin hemen çıkabilmesi içindir. Ondan sonra türlü yardım şekilleri düşünülebilir. En kısa zaman içinde de belki hemen resmi ilan almaya başlarsınız. O zaman resmi ilan alabilmek için 6 ay beklemek diye bir şey yoktu. Çıkarın, beğendirin ve bize güvenin. Görüşmede kararlaştırılan 30 bin lira gene Başbakan Vekili Müsteşar Salih Korur tarafından verilecektir. Kısakürek Ankara'ya gider, Korur'u makamında ziyaret eder. Korur ona Kısakürek'in deyimiyle aynı donuk yüz ve soğuk tonla yeni bir randevu verir. Akşam saat 5'te Osmanlı Bankası müdürünün odasına beni görünüz. Müdür odasında Ahmet Salih senedi imzaladıktan sonra bana döndü ve yabancı kişiler karşısında bana tepeden baktığını ve sen diye hitap ettiğini göstermek için Sen de imzala dedi. Bu bir kombinezondur, parayı vadesinde sen ödeyecek değilsin. Ve sonra müdürün meşgul olduğu bir andan faydalanarak kulağıma eğildi. Osmanlı Bankası fikrini ben buldum. Sır tutma bakımından Türk bankalarına itimat edilemez. Ve sen işini görüp gidersin dedi ve banka müdürlerinin mübalağalı saygıları arasında süzülerek çıkıp gitti. Necip Fazıl Kısakürek sonradan ödemeyeceği söylenen o parayı da aldıktan sonra gazeteyi çıkarır. Gazetenin çizgisi Kısakürek'in ifadesine göre şöyledir. Günlük gazete halinde ortaya çıkar çıkmaz rengimiz hemen belli oldu. Dünyaya İslam gözlüğünden bakan ve davasına Menderes'i kazanmak isteyen gazete. Evet, gayemiz sadece Menderes'i tutmak, onu partisi içinde ve dışındaki düşmanlarına karşı müdafaa etmek. Kendisinde maya tutmasına çalıştığımız ruh hamurunun teknesinde partiyi yekpareleştirmesi ve tezatsız bir bütün haline getirmesi için çalışmak. Erim'in çizdiği basın manzarası. Evet, dönemin iktidarının Başbakan Menderes'i desteklemek üzere gazete çıkarmak isteyen girişimcilere daha gazete çıkmadan ödemeye başladığı paralar böyleydi. Gazete çıkıncaya kadar kişisel masrafları ve rahatları için çıkarken tesislerin kurulması ve gazetenin masrafları için. Bu paraların bugünkü değeri tabii Kısakürek'in de belirttiği gibi onun hesabını yaptığı 1970'li yıllardaki değerinden de fazla. Gazetenin çıkmasından sonraki hesapta ise daha ilk günden itibaren alınan resmi ilanlar, resmi reklamlar var, diğer maddi imkanlar var. O imkanlar bu gibi yeni çıkan gazeteler tarafından da kullanılıyor, iktidarı destekleyen kıdemli gazeteler tarafından da. Fakat yukarıda belirttik, iktidarı destekleyen kıdemli gazetelerin resmi ilan, resmi reklam gibi kağıt tahsisi, döviz tahsisi gibi kaynaklardan elde ettiği imkanlar bu yeni gazeteler yüzünden azalıyor. O yüzden aralarında çelişki var. Ama bir nokta daha var. İktidarı desteklemekten hiçbiri vazgeçmiyor. Bu yüzden de ortaya içindeki iktidar yanları çoğalmış, muhalefet yanları azalmış bir basın manzarası çıkıyor. Profesör Nihat Erim yukarıda bir paragrafını aldığımız günlüklerinde konuya değinirken basındaki büyük gazetelerin tutumunu da kendi görüşüne göre tek tek değerlendiriyordu. Burada o değerlendirmeyi de özetleyelim. Erim, Cumhuriyeti Meclis'e bağımsız sıfatıyla da olsa DP listesinden seçilen Nadir Nadir'in durumu dolayısıyla DP'ye bağlı olmakla suçluyordu. Vatanı Ahmet Emin Yalman'ın iktidarı zaman zaman eleştirse de çoğunlukla alkışlamasının sonucu olarak DP'den yana sayıyordu. Bunda kardeşi Rıfat Yalman'ın ticari işlerinin ayrıca rol oynayabileceğini, Amerikalılardan aldığı ilhamın da tesiri olabileceğini yazıyordu. Akşam ve Yeni İstanbul'un sahiplerinin de ticaret erbabı olduğunu, bu yüzden iktidarla iyi geçinmek için ondan yana tavır aldıklarını öne sürüyordu. Akşamda gazetenin iki sahibinden CHP'nin eski Dışişleri Bakanı Necmettin Sadık'ın ölümünün o işi kolaylaştırdığını, öteki sahibi Kazım Şinasi Dersan'ın da hükümeti açık açık desteklediğini, bunun nedeninin damadının ithalat ihracat işleri olduğunu yazıyordu. Büyük bir iş adamı olan Yeni İstanbul'un sahibi Habib Edip Törehan'ın da aynı yolda olduğunu belirterek şöyle diyordu. Adnan Menderes'i biraz övmekle hükümet kapısındaki işler kolay yürüyor. Dünya Gazetesi de Nihat Erim'in görüşüne göre eski doğrultusunda değildi. CHP'nin imkanları kullanılarak kurulduğu halde başyazarı, eski ulus başyazarı Falih Rıfkı Atay'ın tutumunun sonucu olarak artık başka bir duruma geçmiş sayılıyordu. Erim şöyle diyordu. CHP mallarının müsaadesi hakkındaki kanun çıkmadan Falih Adnan Menderes'le anlaştı. Tenkitlerinde Dünya Adnan Menderes'in şahsını korudu. Başbakanın tenkit edilmediği bir muhalefet gazetesi haline geldi. Buna mukabil resmi imkanları çoğaldı. Hürriyet için ise Erim görüşünü başlangıçta iyiydi, sonradan değişti diye belirtiyordu. Şöyle diyordu. Sedat Simavi sağ iken serbestliğini muhafaza edebildi. O ölünce tecrübesiz ve çok genç olan çocukları aynı serbestliği muhafaza edemediler. Muhalefet yapmaz oldular. Fakat fazla hükümet meddahlığı da yapmadılar. Hürriyet gazetesi halen memleketin en çok basan 150 ila 200 bin gazetesi. Kağıt ihtiyacı büyük. Hepsini İzmit fabrikası veremiyor, dışarıdan getirmeye mecbur. Ticaret Bakanlığı yalnız 3 ay için ithal müsaadesi veriyor. 3 ayda bir Hürriyet hükümetten kağıt ithal müsaadesi alacak. Hürriyeti bu noktadan tehdit etmişler ve yola getirmişler. Resmi ilan gazeteleri hakkında da şu görüşü okuyoruz Erim'in günlüklerinde. İstanbul ve Ankara'da satışları 3-5 bin, hatta sadece 1000 olan 10-15 gazete çıkarıyorlar. Resmi ilanla yaşıyorlar. Adnan Menderes'in yakın adamı Mükerrem Sarol, Türk Sesi adında bir gazete çıkarıyor. Yalnız resmi ilandan değil, şerrine lanet şirin görünmek için hususi müesseseler de satışı düşük olan bu gazeteye bol bol ilan veriyorlar. Yeni Sabah, Nihat Erim'in görüşüne göre o sıradaki en serbest davranabilen gazete. Ama onun sahibi Safa Kılıçlıoğlu'nda da büyük baskı var. Şöyle yazıyor Erim: Yeni Sabah serbestliğini muhafaza etti. Daha ziyade Millet Partisi'ni tuttu. Fakat iktidara karşı serbest davrandı. Baskılara boyun eğmedi. Ahmet Emin Yalman'ın ve maalesef Falih Rıfkı Atay'ın da iştirakiyle DP şefi Yeni Sabah matbaasını bir nümayiş tertibiyle yıktırmak istedi. Rusya'ya dair bir röportaj bahane olarak kullanılmak istendi. Yeni Sabah sahibi Safa Kılıçlıoğlu'na hususi adamlar gönderildiğini, vaat ve tehditlerde bulunulduğunu gazetesinde yazdı. Sadece Yeni Sabah üzerindeki baskı 1950'den sonra Adnan Menderes'in Türkiye'yi nasıl bir rejim altına soktuğunu göstermeye yeter. 34. Ayrımın Sonu. Sayfa 467.